Ramazan günlüğü. Sami Zorlu ve Erhan Turan'la Ramazan günlüğü programı başlıyor.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Ramazan günlüğü programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Bugün 9 Ramazan 1444 Cuma. Bir kez daha Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor ve bir kez daha Cuma gününüzü tebrik ediyoruz. Böylesi iki bayramı yaşadığımız güzel günde yine Ramazan günlüğü programı vesilesiyle huzurlarınızdayız. Ramazan ayı boyunca her gün bu saatlerde birlikte oluyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz, sefalar verdiniz. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam, sizin de bir kez daha Ramazan-ı Şerif'iniz ve Cuma'nız mübarek olsun.
Cümlemize inşallah bereket getirsin.
Allah razı olsun. Hocam dünkü programımızda hakikaten son zamanlarda biraz daha önem vermemiz gereken, biraz daha üstüne düşmemiz gereken bir konuyu konuştuk. Çocuklarımızın bu Ramazan-ı Şerif'ini nasıl geçirmeleri gerektiğini, çocuklarımızla birlikte Ramazan-ı Şerif'i nasıl geçirmemiz gerektiğini, çocuklarımıza böylesi güzel günleri nasıl hissettirmemiz gerektiğini konuştuk. Bir önceki programımızda da Kur'an-ı Kerim'de bir Müslümanın ahlaki vasıflarının nasıl olması gerektiğini anlatan ayeti kerimeler üzerinde ahlak, iman ve ibadet ilişkisini konuştuk.
Evet.
Bugün biraz daha bu konuyu özelleştirsek hocam, ahlakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinden örneklerle, onun güzel ahlakından örneklerle bu konuyu biraz daha işlemeye devam etsek ve yine Peygamber Efendimizin haricinde diğer peygamberlerden örneklerle bu ahlak kavramı nerede duruyor? Bu ahlak kavramını nasıl anlamalıyız? Hangi hasletlerimizde bu ahlakı oturtturmalıyız o hasletlerimize? Biraz bu konuyu konuşsak hocam bugün.
İnşallah Cenab-ı Hak yardım etsin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah Muhammedil emin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Tabi aslında Kur'an-ı Kerim'de biz iki ders öncesinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a özelle ayetlerden hareketle bulunması gereken bir insanda ne tür örneklikleri vasıflandırıyor, bunları konuşmuştuk.
Evet.
Tabi Kur'an-ı Kerim belki birçok ayetinde, belki üçte biri diyelim, kıssalara ayırıyor. Kur'an kıssalarına ayırıyor. Bakıyoruz orada her peygamberden 25 artı 3 diyelim. 28 peygamberin hayatından. Hı-hı. Niçin artı 3 diyoruz? 3 üzerinde büyük zatlardan mıdır yoksa peygamber midir? Tam işaretini almadığımız için diyoruz ki olabilir ama nebi olma ihtimalleri çok yüksektir. Hı hı. Buradan hareketle 28 peygamberin hayatında bir takım numuneler var. O numunelerin de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da benzerleri var. Arzu ederseniz şöyle hem ahlak özelliklerini biraz daha özele indirme, hı hı, biraz daha inceltme adına, evet, mühim.
Bundan önce şunu diyebiliriz değil mi hocam? Peygamber Efendimiz bu sayacağımız peygamberlerin hepsini kendinde cem etmiş oluyor aslında.
Kesinlikle. Son da söyleyecektik ama siz çok yaşayın, bizden önce söylediniz.
Estağfurullah.
Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını incelediğimiz zaman, yani bir siyer-i nebi, şöyle Resulullah'ın doğum öncesi harikulade olaylarıyla birlikte değerlendirerek, vefatı ve sonrası olaylarla birlikte baktığımızda, bütün peygamberlerin hayatından belli ama öne çıkmış özelliklerin karşılığı mutlaka var. Ve zirve hali var. Yani mesela Hazreti Eyyub Aleyhisselam'da bir hastalık örneği vardır, numune vardır. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalığı vefatına sebep bir hastalıktır. Ya böylece her halin zirvesi yaşanıyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da. Bir peygamberler bütünü bir nevi görüyoruz Efendimiz'de. 28 peygamber artı hepsini de içinde barındıran Hazreti Peygamber. Hı hı. Aleyhissalatü vesselam. Herhalde alemlere rahmet ifadesi de bunun karşılığı. Alemler derken burada sadece Efendimizin günü ve sonrası değil, geçmiş de işin içerisinde aslında. Hı hı. Geçmiş de işin içerisinde. Bu haliyle değerlendirmek lazım. Tabii bu kıssalar ihtiva ettiği ruhaniyet ve feyiz itibariyle insanlara örnek olması gereken kıssalar. Malumunuz geçtiğimiz zamanlarda başında da ünvanı profesör olan bazıları bunların hikaye olduğunu, mitolojik bir takım ifadeler olduğundan falan da bahsetmişti. Halbuki aynı haliyle düşünüldüğünde Cenab-ı Hak hiçbir şeyi boşa yaratmaz. Hiçbir ayeti de boşa Cenab-ı Peygamber'in dile bize göndermez, bildirmez. Yani ünvan ne olursa olsun bunu akletmek herhalde çok zor olmasa gerek. Cenab-ı Hak hiçbir şeyi başıboş yaratmadığını söylüyor. Başıboş da bırakmayacağını söylüyor. Bu kıssaların da her bir noktasında bizim için bir örneği var aslında. Tabii biz vakanın iman boyutuna, İslam boyutuna, yani tevhid ve muamelat, ibadet boyutuna girmeyeceğiz. Biz daha çok muamelatı konuşacağız. Yani burada nerelere, ahlaka tesadüf eden taraflarını hatırlatarak geçeceğiz inşallah. Mesela bir Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı ve yaratılışındaki hikmetler bakıyoruz. Burada tabii göze çarpan ilk düşünce, ya tabii bu imanı işaretler aslında ama bu imanla ahlaklanan kimsenin çizeceği yolda en önemli belirleyicisidir aslında. Ne anlamda? Allah'tan geldiğini ve yine Allah'a döneceğimizin işareti vardır. Yani evet. Biz Allah'tan geldik, ilk yaratılan Hazreti Adem, ölüyoruz, ölüm ötesi Cenab-ı Allah'a ulaşmaktır. Bu sebeple biz bunu düşünerek bütün davranışlarımızı devam ettirmek, yapmak zorundayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna ihsan adı veriyor. Cibril hadisinde ayette yine innallaha yuhibbul muhsininle buraya işaret buyuruluyor. İhsan kıvamında iman, ihsan kıvamında muamelat diyelim onun adına. Yine bakıyoruz Cenab-ı Allah kalp ve yeryüzüne, işte kalbin esma üzerinden tecellisinden ve bunun kalbin düşmanının nefs ve şeytan olduğuna. Malum ahlakı bozacak olan iki temel unsur, şeytan ve nefs. Hı hı. Onlar insanla birlikte yeryüzünde kulluk vazifesini unutturmak üzere ve buraya fitne sokmak adına vazifeli gibi çalışırlar. Şeytan vazifelidir, nefs de bu noktada şeytandan geriye durmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu manada kalbin ehemmiyet kazandığını söylüyor bize. Yani eğer dikkat ederseniz o kalp sizi ifsat etmezseniz ifsad eder, ederseniz ihya eder buyuruyor. Yine burada mükerrem bir varlık olduğuna dikkat var secde emriyle. Arkasından hemen secdenin karşısında şeytanın hileleri ve bu noktada yapılacak olan, insanda aslında tezahür edecek olan kibir, kendini yaratılanlardan üstün görme, hatta haşa yaratılana da üstün görme. Kibir aslında Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına kendini üstün gören bir insanın Cenab-ı Hakk'a olan edep dışı hareketidir. Kibrin karşılığında elbette ki Cenab-ı Hak kibriya sıfatı bir tek ona ait. O başkasına izafe edilmez ama insanın içerisindeki kibir, kendini büyük görme, hemen yanında arkadaşı ucub, yani kendini beğenme, bunlar insan kalbini örten, insan kalbine en çok zararı verenlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kibir kökleri cehennemde olan bir ağaçtır buyuruyor. Demek ki buradaki tevazu cennette olan bir ağacın, kibir de cehennemde olan bir ağacın kökleri ise işte o dönemde şeytana ait olan ve hala şeytanın üzerinde var olan o kibir hasleti bizden gitmesi için gayret etmek gerekiyor. Bir diğer mesele haset. Burada kardeşin kardeşe hasetliği vardı. Evet. Habil'le Kabil meselesinde. Bu hasetlik Efendimizin ifadesiyle ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi iyilikleri yakıp bitirir buyuruyor Resulullah. Demek ki burada bir haset halini dikkat çekiyor Cenab-ı Hak Kur'an'da. Efendimiz bu hasede sadece bir istisna düşüyor. La hasede illa fisneteyn diyor. İki şeyde ancak haset, yani gıpta diyoruz bunun adına, caizdir. Birisi Allah yolunda malı mülkü olup sarf eden kimsenin hali. Diğeri de Allah yolunda ilmi olup ilmiyle istifade edilen kimsenin hali.
Bu kişilere karşı.
Bu kişilere karşı şunu deme hakkına sahibiz. Keşke ben de böyle ilme sahip olsaydım. İlahi kelimetullah, Allah için ben de yetiştirseydim, ben de anlatsaydım, ben de bu noktada faydalı olsaydım. Bir diğeri de keşke benim de böyle malım olsaydı. Ben de Allah yolunda infak etseydim. Bir verdi Cenab-ı Hak, ben de infakında bulunsaydım diye gıpta etmenin karşılığına Peygamberimiz buna caizdir, buna cevaz vardır buyuruyor. Ama bunun dışında işte gıybeti, dedikoduyu, fitneyi, insan canına kastetmeyi, yani insanı cennetten uzaklaştıracak, halleri yüklenecek olan o durumları razı olmuyor, razı görmüyor. Bunun da yanlış olduğunu söylüyor. Tabii bu noktada yine aynı Hazreti Adem üzerinden konuşacak olursak, işte acelecilik, menfaatperestlik, nankörlük, hırs, cimrilik, kıskançlık, zayıflık, acziyet, nisyan, her türlü insan haleti ruhiyesine zarar verebilecek olan hallerin nasıl tövbe edilebileceğini ve yolunun istiğfardan hangi halle geçilebileceğinin de bize yardımcısı. Bakın, bu haller ahlaki vasıflardır. Hı hı. Ahlaki vasıflar zemmedilecek ve zarar verecek hale dönüşmeye başladığı zaman buradaki çıkış yolu tövbedir. Geçtiğimiz derste söylediğimiz gibi imanla ilişkisi vardır.
Evet.
İstiğfar buradaki haleti ruhiyenin. Neden? Çünkü şu haller bir insanda varsa ve o insan o hallerle dışarıda muamelatta bulunuyorsa karşı tarafa mutlaka zarar verecektir. Düşünün şimdi, cimrilik diyelim mesela. Cenab-ı Hak bir insana malından, mülkünden fazlasıyla ikramda bulunmuş. Ve onu da fakire fukaraya zimmetleyip fakir fukaranın kendisinden istifadesini murad etmiş. Ama o eli sıkı davranıyor. O eli sıkı davranıyor, vermiyor. Mal benim diyor. Halbuki mal da emanetçi. Burada Karun mesela, Hazreti Musa'da karşımıza çıkacak olan hali en güzel örneklerden bir tanesi. Karun ibadet ehli, Tevrat'a en iyi tefsir yapanlardan bir tanesi. Hı hı. Hazreti Musa'dan sonra gerçekten çok beliğ ve fasih konuşan da bir insan. Tefsir anlamında söylüyoruz. Burada ibadet ehli de ama kendisine dünya sevgisi, muhabbeti, şeytan vesvese verip bulaştırınca bu da ağır basıyor. Önce bir saatti, sonra bir gündü, sonra bir haftaydı, sonra bir ömür mal kazanmaya dönüyor. Tabii hocam, malı kazanmanın bir zararı var mı? Buradan sonra başlıyor. Cenab-ı Hak Karun'dan zekatını istiyor. O da mal benim, bana o mu verdi de zekatını vereceğim diyor.
Hmm.
Şimdi bu hale geldikten sonra da Cenab-ı Hakk'a uzaklaşmış oluyor yapmış olduğu fiille. Ardından da kendine yapılan uyarılara artık kulak kabartmamaya başlıyor. Niçin? Çünkü kendindeki o ucub, o kendini beğenme, fakir, üstünlük, kendini üstün görme artı kibir, haşa, Cenab-ı Hakk'a bunu anlaşılsın diye söylüyorum, kafa tutma, onu Hazreti Musa'ya bir kadınla zina ettin sen iftirasına kadar götürüyor.
Hmm.
Yani buradaki ahlaksızlığı perçinleye ahlaksızlıkta zirve yapıyor, iftiraya kadar gidiyor. Kime iftira atıyor? Allah'ın peygamberine iftira atıyor. Hazreti Musa aleyhisselam kadına sen beni daha önce gördün diye sorduğunda kadının dili çözülüyor. Diyor ki hayır, ben seni görmedim diyor. Allah-u Teala Karun'u hazineleriyle birlikte, varlığıyla birlikte gömüyor yerin dibine.
Evet, öyle bir hazine ki hocam.
Evet.
Hazinelerin bulunduğu odaların anahtarlarını sandıklarla taşırlar.
Tabii ki develer taşıyor. Develer. Yüklü yüklü develer, düşünün yani.
Odaların anahtarlarını.
Evet, sadece anahtarları değil. Yani.
Evet.
Ve Cenab-ı Hak onu bütün mal varlığıyla birlikte yerin dibine gömüyor. Çünkü malı veren Allah, hakiki sahibi Allah. Mal eğer bizi yönetmeye başlarsa, kalbimizde bu mala kasa olmaya başlarsa, o zaman insan şeytanca düşünüyor, nefsiyle düşünüyor, kendi çıkarıyla, menfaatiyle düşünüyor. Karun'un yapmış olduğu o hal kendini yerin dibine batırdı. Hazreti Adem'in iki çocuğundan birisini katil yaptı. Hale rıza göstermeme ve Cenab-ı Hakk'ın verdiğine razı olmama. Zaten ahlaksızlığın başında bunlar var. Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğuna razı olma, Cenab-ı Hakk'ın verdiğiyle yetinme, kanaat etme. Fakirin, fakir derken burada malı az anlamında söylemiyorum. Her insan fakirdir Cenab-ı Hak karşısında. Onun zenginliğinin yanında dünyası, dünyaya sahip olan insan bile en fakir insandır.
Evet.
Neticede o malın mülkü paylaştığı zaman zenginleşiyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da ne varsa paylaşma var. Bir kurban kesilmişti. Eve göndermişti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Validemize de sen dağıt demişti. Eve geldiğinde bize ne kaldı diye sordu. Tebessüm etti Ayşe validemiz. Ya Resulallah dedi. Şu kürek kemiğinden başka bir şey kalmadı dedi. Hayır.
Hepsi bize kalmış.
Hepsi bize kalmış. Bu bir şey değil. Hepsi bize kalmış. Evet. Aslında verdiğiyle lezzet alan, verdiğiyle doyan, verdiğiyle o hazzı yaşayan, o lezzeti yaşayan, imanın lezzetinden, halavetinden bahsediyoruz. Yaşayan bir peygamber örneği var bizde. İdris Aleyhisselam'da bu kalbin nasıl tasfiye edileceği, nasıl tezkiye edileceği, manevi durumlara göre o mühürlü kalpten, kilitli kilitliden, hastaya hastadan, gafile gafilden, zakire ve diriye nasıl geçilir?
Hı hı.
Bu hasletleri görüyoruz. İşte bunların her biri kulluk kalitesinde nasıl kalbe bir kıvam kazandırıp insan kalitesini, kulluk kalitesini yukarı çıkarıyorsa, o kalp sahibi kimse de zulümden, azgınlıktan, fısktan, vicdansızlıktan, inattan uzak kalıyor. İffetli bir hayat yaşamaya başlıyor. Bunlar da Hazreti Nuh'da karşımıza çıkan hasletler.
Evet.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da müşriklerin ortak kabul ettiği vahyi inkar ettiler. Resulullah'ın tebliğini inkar ettiler ama inkar edemedikleri Peygamberimizin bizzat kendisiydi. Hatta hayranlıkları da vardı. Sen yalan söylemezsin. Sen Muhammedül Emin'sin. Ki evet. Hicret esnasında emanetleri vardı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Hepsini bir torbaya doldurup devesinin arkasına katıp Medine'ye taşımayı da bilirdi Efendimiz. Ama Hazreti Ali Efendimiz'e emanetleri listesini verip bunları sahiplerine ulaştır diye tembih eden o ahlaka sahip bir peygamberimiz var elhamdülillah. Hazreti Hud Aleyhisselam'a geldiğimizde yine orada Allah'ı unutma ve neticesi kibir, ucup, yani kendini beğenme, başkalarını hakir görme, kendilerini güçlü kuvvetli görme. Bu da bir başka özellik. Yani insanlar fiziki olarak, yani beden sıhhati bakımından da söylüyoruz bunu, kol ve kas gücü olarak da söylüyoruz. Güçlü oldukları zaman kendilerine bir şey olmayacak zannediyorlar. Halbuki ihtiyarlık gelip çattığında ya da çok basit işte geçtiğimiz senelerde Covid yaşadık. Yani mikroskobik bir varlık, belki milyon kere küçültülerek tespit edilebilecek bir varlık dev gibi insanları mezara da koydu. Yani burada hiç kimse bedeni hasletine, bedeni özelliğine güvenmeyecek, acziyetinin farkında olacak. Bu evet. da tevazuyu getiriyor, ahlakı hamideye de takviyede bulunuyor. Onlar o hale geldiler ki peygamberlerine beyinsizlik iftirasında da bulundular. Niçin? Çünkü genel olarak Allah'ın Resulü'nün birebir de iman ve İslam'a daveti ve akabinde de ihsan kıvamında işte bu tür hasletleri kazanmaya daveti, bu hasletleri kendisine meslek edinmişler tarafından sevilmiyor. Yani ahlaksızlığı kendine ahlak etmiş kimseler, yani onlar kendi tavırlarını, kendi ahlaksızlıklarını ahlak olarak tanımlıyorlar ve akabinde de bu anlamda o livata denilen, erkek erkeğe zemmedilen, kabul edilmeyen, hatta üzerine lanet edilen hali, livata halini, erkek erkeğe cinsel ilişki halini cevaz görüp bir de siz eğer temizseniz çıkın aramızdan iddiasına da getirdiler. Bu bozuldukça yani ahlakı hamide dediğimiz o Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu o övülmüş ahlak ve Kur'an'ın bize bu nokta nokta tarif ettiği ahlak bozuldukça uzaklaştıkça yaklaştığımız başka bir yer var. Şeytani vasıflar ve şeytanın bizi kandırmak istediği özellikler. Yani bir kimse sıcak bir yerden ateşin başından, sobanın başından uzaklaştıkça aslında sıcaktan uzaklaşır ama soğuğa da yaklaşır. Ya da soğuk bir mekandan sıcağa yaklaşan bir kimse soğuktan uzaklaşır ama sıcağa yaklaşır. Yani yaklaştığı yeri de bilecek, uzaklaştığı yeri de bilecek.
Evet.
Bu hadisat bize bunları anlatıyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a baktığımızda Hazreti İbrahim o hale getirdiler ki ateşle tehdit var, bir de hicrete zorlama var. Demek ki din başta olmak üzere ve bu tür ahlaki hadisat, olaylar bizi zor ettiği zaman mekanı da değiştirmek gerekiyor. Fedakarlık yapmak gerekiyor. Çünkü yeryüzünü Cenab-ı Hak tek kılmıyor. Yani sadece şurası yok. Ama şunu ilave edelim parantez arası, bu da sözümüzden olmuş olsun. Bu anlamda İslam'ın herhalde son kalesi memleketimizdir yani. Çünkü buradan sonra herhalde gidilecek başka bir yer yok gibi. Baktığımız zaman görülmüyor. Çünkü bu hasletleri yaşayabileceğimiz, taşıyabileceğimiz ya da kendimizi bu anlamda yetiştirebileceğimiz, buna müsaade eden başka bir toprak parçası yok. Bunun kıymetini bilmek lazım. Bu anlamda da buraya sahip çıkmak lazım.
Eyvallah.
Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam'da biz ne görüyoruz? Bu Hazreti Zülkarneyn'in, Hazreti Süleyman'ın ve Hazreti Davud'un sanki ortak vasıfları gibi. Hazreti Zülkarneyn'de, oradan devam edelim, emri bil maruf ve nehy anil münkerin ahlaki neşvede ehemmiyeti var. Yani neticede emri bil maruf ve nehy anil münker sadece toplumun İslam'ı kabul etmesi değil, bu halleri de yaşaması için hareket halindedir. Özellikle işte Hazreti Davud Aleyhisselam'da konuşacağız onu, yaşanılan hal, bir de Hazreti Süleyman'da yaşanılan hal, işte bir kadınla çocuk şeyi vardır, bu çocuk senin midir, benim midir, değil midir, işte yalan söyleyip yalan üzerinden başkasının malına sahip çıkma, çocuğa sahip çıkma, kurt kaptı deyip gelecekler. Orada hükmü Hazreti Davud Aleyhisselam verecekti. Getirin bir bıçak ortadan keselim diyecekti. Adaletli olsun. Hmm. O zaman çocuğun hakiki annesi hayır dedi. Çocuk benim değil dedi. Çocuk onundur dedi. Çocuk zarar görmesin diye. Diğeri ses çıkarmamıştı. Hazreti Davud Aleyhisselam döndü dedi ki çocuk bu kadınındır. Diğeri yalan söylüyor dedi. Demek ki biz toplumlar içerisinde bu saydığımız vasıflarda, yani Allah'ın bize vermiş olduğu adalet mefhumuna, itidale, buradaki zulmetmeyecek, toplumuna sahip çıkacak idarecilerle muhatap olmaklığımızın hesabıdır. Bu ahlak konusu başta ferdidir. Sonra ikiye çıkar içtimai olur. En az iki kişiyle harekete geçtiği zaman topluma ait olur. Biraz daha arttığı zaman mahalli olur, bulunduğunuz bölge içerisinde. Biraz daha arttığı zaman devletler bazında olur. Biraz daha arttığı zaman dünya bazında olur. O zaman bu her yükselende bir sorumluluk sahibi vardır. Ferdi noktada sorumluluk şahsın kendisine aittir. Sana bana aittir. Ama içtimai olduğunda ikimize aittir. Efendimiz evet. İki kişi yola çıktığında biri imam olsun buyurur. Demek ki ikiden biri burada kontrol mekanizması olacak. Sayı arttı, mahalli oldu. Burada o mahallenin idari temsili kimdeyse. Hı hı. İşte eskiden kadı efendiler vardı. Şimdi muhtar efendiler var ya da bir üstte kaymakamlar var. Bunlar yapacaklar bu işi. Bir sonra tabii onların da ait olduğu kolluk güçleri vazifelendirecek. Bir üstte valiler bu işe sahip olacak. Bir üstte de devletin başındaki adam sahip olacak. Cumhurbaşkanı bugün itibariyle sahip olacak. Sonrasında tüm Müslümanların sözünü dinlediği bir şahıs üzerinde bu Resulullah Efendimiz döneminde Efendimizin bizzat kendisiydi. Sonra halifelere döndü. Ecdatta yine hilafetle birlikte padişahlarımız aldılar. Sonra sahipsiz kaldı hocam. Yani bir kontrol mekanizması bu noktada üst kimlik diyelim. Önemli. Hazreti Zülkarneyn Aleyhisselam bu noktada dünya halini takip eden ama asla tevazudan ve cömertlikten vazgeçmeyen İdareci vasıfları bunlar. Son nefes ve ahiret endişesi taşıyan bir peygamberdi. Ve dünyaya tamah etmemeyi, geçici olduğunun farkındalığını yaşıyordu. Haline razı, gazaplanmadan, öfkelenmeden teenniyle hareketi bize gösteriyor. Bu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Mekke'nin fethinde barizdir. Geldiği zaman Mekke'den girerken, La fahra, la fahra diye girmişti. Övünmek yok, övünmek diye secde haliyle devesinin üzerine girmişti. Kendisine, bize burada şimdi ne var denildiğinde intikam demedi. Af dedi. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam da sabır, bela ve musibetler karşısındaki duruş artı siret ve suretin tebliğdeki güzelliği. Tabii bize tebliğcilere, tebliğ yapacak olan kimselere, İslam'ı temsil edecek olan kimselere en önemli hasletlerden bir tanesi de budur. Giyimine, kuşamına, saçına, sakalına, boyuna, kısalığına, uzunluğuna vesairesine böyle Allah'tan kendine verilen hali muhafaza edip saygı görüp ardından da kendini en güzel şekilde giyimiyle, kuşamıyla, temizliğiyle, her şeyiyle örnek şahsiyet olma görüyoruz mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam'da. Tabii burada ilim de esastır. Neticede bilgi sahibi olma, ilim sahibi olma bizim için önemlidir. Her şeyden daha ötesi bazı haller gelecektir. İşte kardeş kıskançlı olacaktır, yakın kıskançlı olacaktır, kuyuya da attıracaktır. 40 yıl kadar da anneden babadan uzak kılacaktır. Ama sonunda yine de af diyebilecektir. Bir diğer mesele dünya süslü bir hanım hüviyetiyle her kula heytelekler. Dünya caziptir. Cazibesi çoktur. Ve günahların birçoğu bu cazibenin altında saklanmıştır. Ondan dolayı bu tür hallerde yani ahlaka arıza verecek olan mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a Züleyha'nın sarayı süsletip odaları süsletip heytelek demesi, hadi gelsene bana demesi bir nevi bir dünya timsalidir. Dünya her haliyle heytelek diyerek bize gelir. Burada Hazreti Yusuf'un duruşu gibi durmak, maazallah diye, yani ben Allah'a sığınırım demek işin kurtarır tarafıdır. Olayı böyle değerlendirmek lazım. Bir diğer mesele Hazreti Şuayb Aleyhisselam'da bugünkü aslında ticari ahlaka işaret eden bir hal var. Burada Allah'a asi gelmekle bir tutulur mesela. Nedir o? Putlara tapmak elbette var ama ticarette hile, aldatma, mal gaspı, beşeri münasebetlerle hile, eziyet, zulüm, Allah şükrü tert, siyasi, iktisadi ve ahlaki çöküntü. Ne yapmışlar? Ölçü ve tartıda hileyi kendilerine ahlak etmişler. Hatta şu da var, alırken başka terazi kullanmışlar, satarken başka terazi kullanmışlar. Neden? Çok tartıp az tartmak için. Alırken çok, satarken az. Para alırken az, satarken çok almak için. Demek ki burada kendi kârını gözetip, kendi dünya kârını kâr zannedip insanları aldattığı zaman aslında bu hile, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam "men gâşenâ feleyse minnâ" buyuruyor.
Bizi aldatan bizden değildir.
Değildir. O zaman bu aldatma ve mal gaspı oluyor aslında. Aldatma, mal gaspı oluyor. Aldatma ve bu malın gaspı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği bizden kısmının dışında bırakıyor. Bu ahlaki bir harekettir aslında. İşin içerisinde karşımızdaki insanın zaafından istifade etmek vardır. Anlamıyor. Mesela araba satın alacaksınız. Karşınızdaki insan sahtekar bu anlamda. Arabayı, pert olmuş arabayı, süslemiş, boyamış, size sıfır kilometre diye satmaya çalışıyor. Düşünün, dijitallerde bile artık kilometre oynatıyorlar. Bilgisayarın beyniyle geriye çeviriyorlar. Bunların her biri ahlaki bir bozukluktur, aldatmadır ve dinle de alakası vardır, ahirette de cezası vardır.
Evet.
Biz Hazreti Musa ve Hazreti Harun'da yine zulüm, suçsuz yere çocukların katledilmesi, kendi nefsini zorlama, mazluma yardımcı olma, tevekkül ve istişare, özellikle iffet. Hazreti Musa Aleyhisselam hicrete zorlandıktan sonra Şuayb Aleyhisselam'ın bulunduğu bölgeye, orada kızlarının hayvanlarını sulamak için, Şuayb Aleyhisselam'ın hayvanlarını sulamak için kızlara yardımcı olmuştu. Giderken Hazreti Şuayb'e davet etmişlerdi, hani ücretini versin babamız diye. Giderken Hazreti Musa hanım kızları önce önünü almıştı, sonra arkasını aldı. Yani onu önüne katmadı. Neden? Çünkü bir hanımın önde yürümesi bir erkeğin günaha tevessülüne sebep olur. Bu korkuyu yaşıyor. Peygamber, Allah'ın peygamberi. Buradan bize bir dünya ders var. İşte hanımlarla olan ilişkiler, hanımlarla olan diyaloglar, onlarla yaşayacaklarımız vesaire bize önemli bir nokta veriyor aslında.
Evet.
Hazreti Salih Aleyhisselam'da da malumunuz bir deve emaneti vardı. Allah-u Teala mucize olarak bir deve göndermişti ve devenin korunması gerekiyordu. İki haslet var orada. Bir, deve vakıftı. Sahip çıkılması gerekiyordu. Yani topluma aitti artık. Allah'a ait, toplumun tasarrufundaydı. Sahip çıkılması gerekiyordu. Demek ki toplumun Allah tarafından emanetlerine sahip çıkılacak. Şimdi bugün camidir, minaredir, Kur'an'dır, başörtüsüdür, bazı değerlerdir, İslami değerlerdir. Bunların her biri eğitimidir, öğretimidir. Bunların her biri Cenab-ı Hakk'ın bize emanetidir. Bunlara sahip çıkılması gerekiyor. İkinci husus da bu deveyi katlettiren iki kadındı. Yani deve şöyle olmuştu. Devenin bir kendine ait su içme zamanı vardı. Bir de toplumdakilerin. Ama deve o kadar çok su içiyordu ki önce korktular, kaçtılar. Sonra bu karar getirildi. Deve o kadar çok su içiyordu ki dediler ki ya deve suları bitiriyor. Bundan vazgeçelim. Bunun bir benzeri de şu Avustralya kıtasında mıydı? Binlerce deve katlettiler ya.
Evet.
Kuraklığa sebebiyet veriyor falan diye. Hiçbir farkı yok. Sonra günlerce de aylarca da yangınlarla boğuştular. Allah musibetini gönderiyor. Yani burada ahlaki bir hareket ilahi azaba karşılık oluyor. Şimdi onlar toplumu ifsad etmek üzere ne yaptılar? İki tane bir adam tuttular. Adam da kendilerine 9 kişi ayarladı. Tis'atu rahtin diye geçiyor Kur'an'da. Bu 9 kişiyle bir katil gerçekleştirdiler. Hayvanı da kestiler, yavrusunu da kestiler. Bir rivayete göre yavrusu kaçtı. Şimdi asıl mesele şu, bu kadınlar bu suçu işlerken toplum ses çıkarmıyor.
Evet.
Demek ki toplumun kendi içerisinde bir otokontrol, yani kendini kontrol mekanizmasının olması gerekiyor. Cahiliye döneminde hılf-ül fudul var. Birkaç faziletli erdem sahibi gencin oluşturduğu bir grup toplumda kontrol mekanizması sağlıyor. Bir hata, bir kabahat olursa müdahale ediyor. Yine Hazreti Davud Aleyhisselam'da elinin emeğiyle geçinme. Yani insanlara kapı açmama, insanlara devamlı rahatsızlık vermeme, güzel söz, İslam'ı güzel sözle tebliğ, Kur'an'ın güzel sözle okunması, güzel sesle okunması, tabii burada harflere, maharicine de dikkat ederek okunması. Süleyman Aleyhisselam'da yine söyledik, idarecilikteki dikkat, idarecilikteki ehemmiyet ve bunlara sabretme hali var. Hazreti Üzeyr Aleyhisselam'da sabır çok önde. Şimdi Buhtun Nasır Yahudiler üzere, Beni İsrail üzere bir saldırı düzenlemiş. Hatta tabutu da lağımın içerisine atmış. Ardından her bir neferi esir etmiş götürürken Üzeyr Aleyhisselam bir boşluk bulup kaçmış. geri dönüp baktığında Beni İsrail'in yaşadığı o toprakların tarumar edildiğini, taş üstünde taş kalmadığını görmüş ve bunları çok büyük sabırda bulunmuş. Cenab-ı Hakk'a tefekkürde bulunmuş, ona sığınmış. Allah-u Teala 100 yıl uyuttu Züleyh Aleyhisselam'ı. Ardından uyandı. Uyandıktan sonra baktı ki yanında içeceği tertemiz duruyor ama merkebi kemikleri kalmış. Sonra Allah kemiklerini giydirip ona iltifaten bir ikramda bulunuyor, bir mucizede bulunuyor. Sonra tebliğe kaldığı yerden devam ediyor. Baktığımızda Eyyub Aleyhisselam söyledik. Hastalık ve hastalıklara sabır. Burada imtihanın her türlüsü insan içindir. Ve bunlar birer imtihandır. Bunu unutmamak lazım. Burada sabır etmek gerekiyor. Ve şeytan burada vesveseleriyle gelir. Yani mesela deprem oldu. Bazen şunlar geldi kulaklarımıza. Duyduğum şahsın, kendilerinden de duyduğum oldu. İnsan üzülüyor bunlara müdahale de edince. Kavga gürültü de çıkıyor tabir yerindeyse. Haşa haşa. Allah bizi mi buldu diyor. Ya bak, bu bir imtihan. Cenab-ı Hak böyle bir musibet bize göndermiş. Akabinde de bu musibetle imtihanımızın neticesinde bir şeyler yaşıyoruz. Burada o mülkü veren Allah. Mülkün sahibi Allah. Benim de sahibim Allah. Üzerime gelen musibete sabredecek olan benim. Mükafatını verecek yine Allah. Evet. Sabredip, imana sığınıp Allah'a yaklaşmak varken bu söz insanın yüreğini parçalıyor. Evet. Ya bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şeytan boş bırakmıyor.
Bırakmıyor, evet. Hocam, şimdi Kur'an-ı Kerim'de geçen bu hadiselerden birçoğunu saydınız.
Evet.
Peygamberlerin yaşamış olduğu hadiselerden neler çıkartacağız, evet, neler anlatıyor bize saydınız. Bunların hepsi de bizim hayatımızı ilgilendiren, muamelatımızı ilgilendiren ve benzerlerinin bizim tarafından yaşanabilme ihtimali olan olaylar. Evet. Şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimiz, tabii bizim için de geçerli bu. Erhan Hocam'ın anlatmış olduğu bu hadiselerden kendine bir pay çıkartsa.
Evet.
Ve ben ya kalbime elime aldım. Geçenlerde de dinleyicilerimiz hatırlayacaktır, bu tarifi yapmıştık. Kalbime elime aldım ve hocamın anlattığı bu hasletlerden birkaç tanesi bende var ve ben bu konuda sınıfta kalıyorum.
Evet.
Peki ne yapmalıyım dese, şu anda an itibarıyla hemen ne yapsın hocam? Bununla da bitirelim. Vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyor.
Hocam, o zaman Hazreti Yunus'la bitireceğiz.
Eyvallah.
Çünkü Hazreti Yunus Aleyhisselam tebliğini yaptı yıllarca. En son Cenab-ı Hakk'a, ya Rab bu olmadı dedi. Cenab-ı Hak dedi ki, ya Yunus 40 gün devam et. 41. gün olayı bana bırak.
Eyvallah.
Hazreti Yunus Aleyhisselam 37. günde sabredemedi. Malum ayrıldı oradan. Ve bir gemiye bindi. Gemide de bir mesele oldu. Hazreti Yunus'u denize attılar. Balık yuttu onu. Sonra karaya çıkardı. Nasıl oldu? Hazreti Yunus Aleyhisselam oradan çıktıktan sonra halkın üzerine azap gelecek artık. Halk olayı anladı. Dediler ki, eyvah, biz mahvolduk. Hazreti Yunus'a değer veren insanların yanına gittiler. Birkaç bilge şahsiyetin. Ne yapalım dediler. Soruyu sordular hocam. İşte ne yapalım sorusunun cevabı. Dedi ki, önce ferdi tövbe edeceksiniz. İstiğfar edeceksiniz. Yani önce hatayı idrak ettiğinizin farkında olacaksınız. Hazreti Peygamber'i biz anlatırken şeyi söylemiştik, hatırlarsınız. İmam Nevevi'nin tövbede temel 3 vasfı vardır. Bir de kulluk da ekler, 4 olur diye. Onlardan bir tanesi bu günahı işlediğini, suçu işlediğini kabul etme. Kalbimizi çıkardık hocam, bu günahı biz işledik.
Evet.
Önce kabul ettik. Sonra istiğfar diyor Hazreti Peygamber'in rivayetlerinde ve İmam Nevevi'nin tespitinde. Diyor ki sonra istiğfar gelir. O bilge şahsiyet de Hazreti Yunus'un kavmini öyle söylüyor. Diyor ki önce diyor hatanızı bir idrak ettiniz. Sonra Allah'ı zikre ve istiğfara koyulun. Sonra ne yapın? Cenab-ı Hakk'a tevekkül ve tövbeyle yaklaşın. Ve bu noktada da sabredin, sakin olun, titiz olun, azim gösterin, acele etmeyin. Tövbenizde ihlası terk etmeyin, ancak gazap, azap gelmeden önce tövbe edin. Bunu da acele edin. Yani biz o hadisenin, yani kalbimizi elimize aldığımızda ya nasıl olsa iş işten geçti. Bazen görüyorum ben bunu. Adam içkiye kaptırmış kendisini. Hocam bizden geçti daha, biz Allah'ı
da affetmez.
Bizden adam olmaz, bizi Allah da affetmez diye. Haşa yani. Bunların örnekleri çokça var. Yani samimi bir tövbe, ihlaslı bir tövbe, bir daha geri dönmeyeceğim diye yapılan bir tövbe ve geri dönmemek üzere gayrette yardımcınız Cenab-ı Hak olacak deniliyor rivayetlerde. Evet. Şimdi bu insanın bu ihlasla, o samimi tövbesiyle, gayretiyle de yola girmesi gerekiyor. Bu yola revan olması gerekiyor. Benden bitti denildiyse gerçekten bitmiş demektir. Ama bitmedi. Çünkü la taknatu min rahmetillah buyurdu ayette. Allah'ın rahmetinden umut kesilmez. Evet. Allah'ın rahmetinden umut kesilirse orada zaten umutlar bitmiş demektir. O umudu kesmeden, Allah Erhamur Rahimindir. Rahmet edenlerin en merhametlisidir. Affeder.
Eyvallah.
Yeter ki kul samimi olsun, kalbini bu samimiyetle sahip kılsın ve bu samimiyeti terk etmesin.
Amin hocam. Allah razı olsun.
Cümlemize inşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Gönlünüze sağlık.
Cümlemize inşallah. Sağ olun.
Bugün yine bugünlerin daha güzel değerlendirilmesi için şöyle biraz kendimizi sigaya çektiğimiz bir program oldu.
İnşallah.
Allah razı olsun.
Cümlemize.
Çok çok sağ olun.
Sağ olun.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Ramazan günlüğü programındaydık. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte bugün peygamberlerden örnekle yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından ve diğer peygamberlerimizden örneklerle bir Müslümanın ahlaki dünyasında nelere dikkat etmesi gerektiğini, gelecek olan bu tür vesveselere karşı nasıl hareket etmesi gerektiğini konuşmuş olduk. Yarın yine aynı saatte Ramazan günlüğü programı vesilesiyle, Erkam Radyo mikrofonları vesilesiyle sizlerle birlikte olacağız. Allah'a emanet olun. Bizleri de duadan unutmayın efendim. Hoşça kalın.
Ramazan günlüğü. Sami Zorlu ve Erhan Turan'la Ramazan günlüğü programını dinlediniz.